Ayrım 11.
Hristiyanlık tarafından insan doğası günahkar ve kötü olarak görülürken, aydınlanma ile birlikte insan doğasının iyiliğine ve yüceliğine inanılmaya başlanmıştır. Tarih bilincinin uyandığı, tarih felsefesinin geliştiği bir dönemde insanı hem tarih içinde ele almak hem de belli bir insan doğası anlayışını savunmak oldukça ilginçtir. Aydınlanma felsefesinde büyük ölçüde bir ilerleme inancının bulunduğuna değinilmişti. Ancak ilerlemeden ne anlaşıldığı konusunda filozoflar arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Örneğin diğer birçok aydınlanmacı düşünür gibi Lessing'e göre de tarihte insanlığın sürekli biçimde bir yetkinleşmesi söz konusudur. Ancak Lessing ilerlemenin ağırlık merkezini din ve ahlak alanında bulmaktadır. Buradaki ilerleme düşüncesi teknik buluşlarla değil, insanın iç varlığının derinlikleriyle, ahlaksal özüyle ilgilidir. Daha önce de ifade edildiği gibi Rousseau'da ilerleme sorununa insanın iç değerleri bakımından yönelen bir düşünürdür. Aynı zamanda aydınlanmanın şiddetli bir eleştiricisi olan Rousseau'ya göre insanlığın gelişmesinde ortaya konulmuş olan bütün kültür değerleri, bilim, sanat, incelmiş bir yaşama tekniği ve benzeri insana yeni bir öz kazandırmamışlar, tersine onu kökünden uzaklaştırıp aslına yabancılaştırmışlardır. Bu açıdan tarihin gelişinde de yükselmeden çok bir alçalmadan, düşmeden söz eden Rousseau'nun radikal kültür eleştirisinin önemli etkileri ve sonuçları olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü onun bu köklü eleştirileri aydınlanma insanını sarsmış, onu derin bir şekilde düşünmeye zorlamıştır. Onun ilerlemeyi dış maddesel kültürde değil de insanın iç değerlerinde bulmak istemesi, tarihin anlamını yorumlamada da yeni bakış açılarına temel olmuştur. M.Gökberk, AG'ye sayfa 11-112. 4. Bölüm, 19. Yüzyıl Felsefesinde İnsan Sorunu. 4.1. Hegel. Felsefeyi mutlak bilgi olarak anlayan Hegel'e göre yalnızca mutlak hakiki ve hakikat mutlaktır. Felsefe ne organon gibi düşünmeden önce düşünme aracının bilgisi ne de hakikat sevgisidir. Bilindiği gibi Kant felsefe yapmaya başlarken özne ve nesneyi birbirinden ayırmıştı. Bundan sonra da bu dünyadan ayrı olan bir bilinç o dünyanın bilimini nasıl yapabilir sorusuna cevap aramıştı. Oysa Hegel'e göre Kant, bilmeden önce bilme aracını incelemekle kendisini başlangıç noktasını yani Locke tarzı öznelciliği aşmamaya mahkum etmiştir. Kant'ın fenomen, numen ayırımı yaptığını biliyoruz. Ancak Kant'ın fenomenal bilgiyle mutlak arasında var olduğunu gösterdiği uçurumun bulunduğu yerde Hegel, zorunlu bir bağı kurmak amacındadır. Ona göre fenomenal bilgi zorunlu olarak ve kendiliğinden mutlak bilgiye doğru gelişir. Ama bunu geliştirmenin tek yolu yine fenomenal bilgiye, bilinç bakış açısına dönmek, oradan hareket etmektir. Bir konuyu sorunu bilince göre ele alma, fenomen olarak ele alma demektir. Hegel'e göre özne ve nesne özdeştir ama bilinç bunu başından beri bilmemektedir. Fenomenolojik açıdan, bilinç açısından özne, nesneden ayrı bir şeydir. O halde bilinci, bulunduğu noktadan alarak tarihsel gelişimini betimlediğimizde, bütün bu süreci kavradığımızda göreceğiz ki bilinç artık kendisinin, varlığın kendi kendine düşünmesi olduğunu kavrayacaktır. Tulin Bumin, Hegel, sayfa 90. Hegel, Descartes'in ilk çağdaş filozof olduğunu söyler. Ona göre Descartes'in önemi, Cogito'dan hareket etmesi ve böylece öznellik alanını açmış olmasıdır. Ama öte yandan, Descartes için insan bir bilgi öznesi olmaktan çok, ontolojik nitelikte bir kategori, bir ruhtur. Descartes, bütün bir felsefe sistemine hareket noktası ve temellendirici ilke olarak düşünen beni seçmekle, bilinçten hareket eden çağdaş rasyonalist felsefe sistemlerinin başlatıcısı durumundadır. Cogito sıralanış bakımından varoluşa dair hakikatlerin diğerlerinin ondan gelmesi anlamında ilkidir. Ama Descartes onu asla diğer hakikatlerin mümkün olmasının koşulu kılmamıştır. Cogito için diğer Cogito'lar da birer dış dünya konumundadır. Bu nedenle öz bilinçler arası ilişki tıpkı Cogito ile dış dünya arasındaki ilişki gibi Tanrı yoluyla temellendirilmektedir. Bu açıdan doğuştan idelerde doğruluk, hakikat ölçütünü düşünen özneler arası ilişkide arama ihtiyacında değildir. Oysa Hegel için insan öz bilinçtir ve öz bilinç ancak bir başka öz bilinç için var olduğu ölçüde vardır. Hegel'i öz bilincin doğuşunu bilinçler arası ilişkide temellendirmeye yönelten nedenlerden belki de en önemlisi onun hakikat kavramına getirdiği yeniliktir. Hegel'e göre insan tekinin hakikat olarak kabul ettiği bir şeyin kendisinin bir öz bilinç bir insan olduğunun öznel bir tanı olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir hakikat olması için öteki öz bilinçler tarafından bilinmesi, kabul edilmesi gerekir. Bu koşul Hegel'i öz bilinç sorununu toplumsal açıdan ele almaya götürmüştür. Öz bilincin açıklanması tarihsellik, toplumsallık boyutunun hesaba katılmasına gerektirir. T.Bumin, AGY sayfa 17. İnsanın dünya ile ilişkisi sorunu da bir öz bilinç sorunudur. Hem bilmenin hem de eylemin, teknik, ahlaki ve politik eylemin temellendirilmesinde ortaya çıkan bu sorun, modern felsefenin başlıca konusu durumundadır. Hegel bu soruna yeni yönelimler kazandırmış olan bir filozoftur. Hegel'in öz bilinç anlayışını hazırlayan bazı unsurlar, Descartes ve Kant'ta bulunsa bile, onun tezi yine de özgün bir tez olarak ortaya çıkmaktadır. Ne dış deneyim ne de iç deneyim, bilincin karşısında bir başka ben olmaksızın kavranamaz. İnsanın bir insan olarak oluşmasını sağlayacak olan deneyim, başka birinin de kendi açısından yaşadığı, katıldığı bir deneyim olacaktır. Çünkü öz bilinç, kabul edilme, karşılık gibi kavramları gerektirir. T.Bumin, AGY, sayfa 21-22. Hegel öncesinde filozoflar doğa ve bilinç kavramlarını karşıt terimler olarak konumlamışlardır. Burada doğanın insanın dışında insana tümüyle yabancı bir kategori olarak ele alınması ve insanın da doğa karşısında tümüyle edilgin bir tavır içinde konumlanması söz konusudur. Örneğin Descartes'te insan tümüyle doğa dışı bir varlık olarak tasarımlanır. Doğayla hiçbir ortak bölene sahip değildir. Bir yanda tümüyle tinsizleştirilmiş, yalın ve saf varlık olarak tanımlanan doğa, öbür yanda ise saf düşünceye indirgenmiş, empirik hiçbir belirlenime sahip olmayan insan vardır. İşte böyle bir dünyada felsefe ise doğa ile insan arasında başka bir deyişle düşünceden yoksun yayılımla, yayılımdan yoksun düşünce arasındaki bağı kurmaya çalışmaktadır. Kant'ta nesnenin oluşumuna katılan, onu kuran yani etkin bir özne anlayışı vardır. Ama bu daha çok epistemolojik bir öznedir. Hegel ise özneyi ve dünyayı bir bütün olarak ele almaktadır. Elbette insan, kendi dışındaki dünyadan başka bir şey olduğunun bilincine vararak öz bilincine ulaşır ve insan olur. Ama bu varoluşun kendisi yine dünyada yer alır. Bu nedenle Hegel, İnsanı zamansal, mekansal bir gerçeklik olarak kavramak için öz bilinçle dünya ilişkisini Descartes ve Kant'ta olduğundan farklı bir biçimde kurmaya yönelmiştir. T.Bumin, AGY sayfa 22-23. Hegel'de insan kendi bilincinde olan yani öz bilince sahip tek varlıktır. Öz bilincin ortaya çıkışını anlamak, insanın niçin ve nasıl ben demeye başladığını anlamayı gerektirir. İnsanı ben demeye götürecek olan, onu doğayı varlığı açıklamaya yönelten edilgin tavrı değil, istektir. İstek örneğin yemek yeme isteği, insanı kendine geri döndürür. O her zaman için benim isteğimdir ve bu nedenle de onu dile getirmek için ben demem gerekir. Bu nedenle isteğin bilinci, öz bilince giden yolun başlangıcını oluşturur. İsteğin öz bilinç için zorunlu bir koşul olması, Hegel'in biyolojik hayvansal hayatı insansal varoluş için zorunlu koşul olarak kabul etmesiyle de uyum içindedir. İstek yalnızca insanın kendine dönerek ben kavramına ve bilincine ulaşmasını sağlamakla kalmaz, ayrıca onun nesne üzerinde etkide bulunmasını, onu kendinin kılmasını da sağlar. Bir bakıma istek, veri olanı dönüştürmeye giden yolu açtığından aynı zamanda olumsuzlayıcıdır da. İnsan bu olumsuzlayıcı eylemi yoluyla yabancı ve nesnel gerçekliği kendi gerçekliğine dönüştürür. Bu bakımdan isteyen bene içeriğini verecek, onu belirleyecek olan tek şey istenen nesnedir ve bu nesne doğal bir gerçeklik olduğu sürece ben de doğal bir ben olacaktır. Bundan dolayı da yalnızca insanda mevcut olan öz bilinç değil, hayvanların da sahip olabileceği bir öz duyu olarak kalacaktır. Oysa hayvan verilmiş, doğal, maddesel bir varlık olarak kendisini aşamaz. Yine ayrıca kendisiyle arasına gerekli mesafeyi koyarak kendinden söz edemez ve bu yolla bir öz bilinç olamaz. O halde insanı öz bilince götüren yolda isteklerine ve bunların yönelmiş oldukları şeye bakmak yerinde olur. İnsanın öz bilinç olmasının yolu istekten geçtiğine ve isteyen bene içeriğini kazandıran şeye yöneldiği nesne olduğuna göre, insanın öz bilinç olmasının tek yolu isteğinin doğal olmayan bir nesneye yönelmesidir. Bu nesne verilmiş bir varlık olursa, böyle bir varlığı istemek kendini onunla doldurmak, ona benzemek ve ona bağlanmak demek olacaktır. O halde otonom bir varlık, bir öz bilinç olmak için, yani insanın kendi doğal verilmiş varlığını aşması için, istek şu an için mevcut biricik doğal olmayan, var olmayan şeye, isteğin kendisine yönelmeli, başka bir isteği, yani başka bir beni istemelidir. T.Bumin, AGY, sayfa 26. İstek ancak başka bir isteğe yöneldiğinde öz bilinç ortaya çıkabilir. Bu ise öz bilincin varlık koşulunun istekler ya da bireyler çokluğu olduğunu gösterir. Yani her bir isteğin öteki isteğe yönelmesi sayesinde oluşabilecek bir toplumsallık durumu aynı zamanda insanın ve öz bilincin ön koşulu olmaktadır. Hayvansal istekten ayrılan insani isteğin ayırt edici özelliğinin bir başka isteğe yönelmesi olduğu belirtilmişti. Bu açıdan insanlık tarihi bir istekler tarihi olarak görülebilir. Çünkü insani istek bireyi özgür kılan, onu bireyselliğinin, özgürlüğünün, tarihin ve tarihselliğinin bilincinde kılan istektir. Bu isteğin insani olması da başka bir isteğe yönelmişliğinden kaynaklanmaktadır. Hayvansal isteğin dayandığı temel değerin, hayatın korunmasından başka bir şey olmadığı açıktır. İşte bu nedenle insanlaştırıcı istek, hayatı bir başka değer uğruna yitirmeyi göze alan bir istek olmalıdır. Bundan dolayı insanlar arası ilk ilişki biçimi savaş olacaktır. İnsanın kendi öznel hakikatini, bir insan olduğu bilincini, nesnel bir hakikat haline getirmesi, yani kendini kabul ettirmesi, onun böyle bir savaşa girmesini gerektirir. Hegel'in bu süreç konusundaki düşüncelerini şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Bir öz bilincin var olabilmesi, yani insanın kendi hakkında bir insan olduğuna dair öznel hakikatini nesnel hakikat haline getirmek için en az iki öznenin bir savaşta yalnızca saygınlık için kendi hayatlarını tehlikeye atmaları gerekir. 2. Bu savaşta başlangıçtaki iki benzer tutuma, yani her iki öznenin de saygınlık uğruna savaşa girme kararına karşın bu iki taraftan biri tutumunu değiştirmeli, kendi hayatını kaybetme tehlikesini göze alamayarak diğerinin değerini, yani onun bir öz bilinç, bir insan olduğunu kabul etmeli ve böylece başlangıçtaki amacını terk etmelidir. Çünkü savaştaki taraflardan birinin tutumunu değiştirmesi kabul edilme kavramının gereğidir. Eğer taraflardan her ikisi de başlangıçtaki tutumunu korusaydı, biri ölecek, dolayısıyla kabul edilme kavramını imkansız kılacak bir durum ortaya çıkacaktı. Bedensel varoluşun, öz bilincin ön koşulu olduğu görülmektedir. Bu açıdan biyolojik bedensel varlığı ortadan kaldırma anlamında bir yok etme, kabul edilmeyi isteyenin kendi amacını da yenilgiye uğratır. Bu nedenle öz bilincin gerçekleşmesi için kendi benliklerinin kabul edilme isteği uyarınca eyleme geçen her iki tarafın insan gerçekliğinin kabul edilmiş gerçeklik olarak oluşması için savaş sonunda hayatta kalmaları gerekir. Bunun içinde iki istek sahibinden biri savaş içinde ötekinden korkmak, hayatını tehlikeye atmayı reddetmek durumunda kalarak isteğinden vazgeçmeli ve ötekinin isteğini doyurmak için onun isteğinin aracı olmalıdır. Ötekinin isteğine boyun eğen bu öteki tarafından bir benlik olarak değil, kendi kölesi olarak kabul edilecek ve hayata bağışlanacaktır. Bu da kabul edilmeksizin kabul edilme durumunu, efendi-köle ilişkisine yol açar. Öz bilincin doğuşunda yer alan ilk toplumsal ilişki, efendi-köle ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar arası ilişkinin tarihi ve insan-doğa ilişkisinin tarihi de köle ve efendinin birbirini karşılıklı olarak etkilemelerinin tarihi ya da köle-efendi diyalektiği şeklinde oluşmaktadır. Böylece aynı tarihin sonu da bir bakıma saptanmış durumdadır. İnsanın köle ya da efendi olmak bakımından belirlenmediği ama insan olarak kabul edildiği an, Hegel'e göre bu an, felsefenin başından beri amaçladığı ve orada insanların artık kendilerini ve birbirlerini birer insan bireyi olarak kabul ettikleri evrensel uzlaşım anıdır. Hegel'in öz bilinç anlayışının modern felsefe antropoloji açısından taşıdığı önemde, onun bu anlayışının bilinçler arası ilişki sorununa, yani toplumsal ve politik yönleriyle insan ve tarih konularına yönelmesinden kaynaklanmaktadır. T.Bumin, AGY, sayfa 33. Hegel, öz bilincin oluşumundan söz ederken, köle-efendi diyalektiğine önemli bir yer ayırır. Çünkü insan olmak, insan olduğunun bilincine sahip olmak, öz bilinçli olmak demektir. Ama insan, tam olarak insan olmadan ve öyle olduğunun bilincine sahip olmadan önce ya da bu sürecin başlangıcında, zorunlu olarak ya köle ya da efendidir. O bir öz bilince sahip olmadan önce ya bir köle ya da efendi olduğunun bilincini taşır. Hegel'e göre çalışmak ve böylece doğanın bağımlı kılıcı, zorlayıcı yönüyle uğraşmak durumunda bulunmadığı ve köle onunla doğa arasında adeta bir koruyucu görevini üstlenerek onun doğadan bağımsızlaşmasını sağladığı için efendi hem doğayla ilişkisinde hem de ötekiyle köleyle ilişkisinde ilk bakışta üstün durumdaymış gibi görünür. Oysa daha derin bir çözümleme, onun bu üstünlüğünün aslında bir açmaz, efendinin trajik açmazı olduğunu ortaya koyar. Başlangıçtaki savaş durumunda kendisini bir insan olarak ötekine kabul ettirmek amacıyla hayatını tehlikeye atmış ve böyle davranmayarak biyolojik varlığını tıpkı herhangi bir canlı gibi en yüksek değer olarak görmekten kendini kurtaramayan köleye kendisini kabul ettirmiş olan efendi, tam da kendisini kabul eden bu ötekinin bir köle olması nedeniyle kabul edilmenin getireceği duyumu duyamayacaktır. Çünkü bir köle tarafından bir insan olarak kabul edilmek, kendisinin bir insan olarak kabul etmediği öteki tarafından kabul edilmek demektir. Oysa doyurucu tam bir kabul ediliş karşılıklılığı gerektirir. Bu doyumsuzluğu yaşayan efendi onu giderme olanağından da yoksundur. Çünkü onu gidermek, ötekini kabul etmek, yani uğruna hayatını tehlikeye atarak elde etmiş olduğu efendilik durumunu yatsımak anlamına gelecektir. Efendinin bu varoluşsal açmasına karşılık köle, seçmediği ama katlandığı bir konum olan köleliği yatsımaya istekli ve hazırdır. Onun önündeki tek engel, efendiyle ölesiye olan bu savaşta, onu kölelik durumunu kabule zorlayan tek şey olan korkudur. T.Bumin, Hegel'i okumak, sayfa 176-177. Bilinci doğaya gömülmüş olduğu noktadan, yani biyolojik varoluşundan başlayarak ele alan Hegel'e göre, insan yalnızca doğal bir varlık olmadığının bilincine, yani öz bilince, Kant'ta olduğu gibi bilme edimi yoluyla değil, genel olarak içinde barındırdığı istekten hareketle varmaktadır. Çünkü bilme edimi, özneyi kendisine değil, nesneye yöneltir ve bu nedenle onu öz bilince değil, nesnenin bilgisine götürür. Özne ancak istek aracılığıyla kendisine dönebilir. Tek başına ele alınınca, istenen şeyin isteyende bulunmayışından, yani yokluktan başka bir şey olmayan isteğin tek olumlu içeriği yine istenen şeyin kendisinden gelir. Doğal bir şeyi, örneğin bir yiyeceği istemek, özneye yalnızca biyolojik bir varlık olduğunun bilincini verecektir. Bu durumda özne ancak bir başka isteği isterse, yani istenmeyi, kabul edilmeyi isterse, yalnızca doğal olmayan bir varoluş bilincine ulaşabilecektir. Kabul edilmeyi istemek ve bunu elde etmek için savaşmak, efendinin eylemi ve biricik insani eylemi olarak ortaya çıkar. Onu kölenin doğa üzerindeki eylemi, efendi için çalışma ve korku, efendiden korku izler. İnsan-doğa-insan ilişkisinin bu ilk uğrayında evresinde, efendi belli ama yetersiz bir doyuma ulaşmış ama tam da bu doyum nedeniyle her türlü değişim ve gelişim imkanından uzaklaşmış, köle ise yenilmiş ama tam da bu yenilginin getirdiği doyumsuzluk nedeniyle tarihi yeniden yapmaya aday olarak görünmektedir. İşte bu süreç zaten karşısındaki özneyi bir öz bilinç olarak kabul etmiş bulunan kölenin bu kabulü karşılıklı bir kabul durumuna dönüştüreceği noktaya, yani her bir insan bireyinin kendisine olduğu kadar ötekileri de birer insan olarak kabul edeceği, tarihin sonu demek olacak olan noktaya kadar süre gidecektir. T.Bumin, AG'ye sayfa 179. Hegel tarihe yönelirken onun özüne kültüre yönelmektedir. Kültürde tinsel bir öz bulunur. Kültür hem bireyselliğin özselliğe geçişi hem de düşünülen tözün gerçekliğe geçişidir. Kültür insan bireyinin kültürüdür. Ancak Hegel'e göre bireyin kültürü ve onun kendi gerçekliği tözün kendisinin gerçekleşmesidir. Kültürün kendisinde bir kendinin bilincince kavranan tinsel bir öz bulunmaktadır ve bu öz kendini bu kendi için var olan olarak aracısız bir şimdiki zaman içinde, özü ise kendisine karşı duran bir gerçeklik olarak bilmektedir. Kültür bireyin katı gerçeklikle bir hesaplaşması, giderek ona evet demesi gibi gözükmektedir. Bu tam da onun için acı veren bir süreçtir. Hegel, fenomenolojinin ön sözünde kültürün iki yanını birbirinden ayırt etmektedir. Kültür bir yandan belli bireyselliğin özselliğe geçişidir, öbür yandan ise düşünülen tözün gerçekliğe geçişi. Önay Sözer, Hegel'de Dünya Tini ve Kültür Sorunu, Yasko Felsefe Yazıları. Hegel'de felsefe-kültür ilişkisini ve felsefenin kültürü kavramsallaştırma biçimini en açık biçimde Tin'in fenomenolojisinde görebiliriz. Tin'in fenomenolojisi bir kültür felsefesi ve kültürün kendi bilincine ulaştığı, kendi kendini kavramlara yükselttiği an olarak aynı zamanda felsefenin felsefesidir de. Daha da önemlisi, onun Tin ya da kültürde dolayısıyla felsefeden anladığı şeyin felsefe üzerine çoğu kez sahip olunan ve felsefeyi bazılarına hayattan kopuk anlamında soyut ve ruhsuz olarak tanıtan anlayıştan farklı bir yaklaşıma giden yolu açmasıdır. Hegel, Tin'in fenomenolojisinde insan bilincinin nasıl duyumlandığını, algılandığını, anladığını, bilincin nasıl Tin olduğunu, bir öz bilinç olarak kendisini başka öz bilinçlere tanıtmak istediğini, bu arzudan kaynaklanan ilişkileri, köle-efendi diyalektiğini ve onun sonuçlarının felsefi ifadesi olan stoacılığı, onun giderek köklüleştirilmesi olan antik kuşkuculuğu anlatmıştır. Bu bir bakıma bilincin serüveninin felsefi anlatımıdır. Hegel bu kitabında konu olarak aldığı insanlığın kültür tarihini anlamak için onu Descartes tarzı bir çözümlemeye tabi tutmak yerine fenomenolojik bir yaklaşımla bu kültürün oluş sürecini betimlemeyi seçmiştir. Bu nedenle Hegel çoğu kez kendisine yöneltilen soyutluk suçlamalarının tersine somutu araştıran bir düşünürdür. Ama somut, içeriğin düşünce yoluyla kavranılışlıdır. Felsefeyle ulaşılabilecek sonuçtur. O, duysal bilincin araçsız olarak elde edilebileceği bir şey değildir. Bu anlamda hakikat somutun hakikatidir ve onu dile getirebilecek tek araç da kavramdır.